Meclis gündemi. Dilek Beyhan Günalp ve Nurettin Çetin'in hazırladığı Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Sesimizi sizlere Ali İhsan Yıldız ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikte izliyoruz. Programımıza ulaşmak isterseniz hemen telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21 e-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr Facebook sayfamız TRT-TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT-TSR Meclis Gündemi. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuzda.
Hoş bulduk.
Merhaba.
Merhaba.
Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz stüdyomuza. Sevgili dinleyenlerimiz, Sayın Gözgeç'le referandum hazırlığını konuşacağız. Anayasa değişikliği paketini ele alacağız. Kırsalda kadının durumunu değerlendireceğiz Sayın Gözgeç'le. Ama öncelikle yeni haftada meclisin gündemindeki en önemli konular neler olacak? Hemen Hakkı Kurban'a soracağız.
Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişiklik paketini onaylamasıyla birlikte artık referandum sürecine girdik. Milletvekillerinin de gündeminde şüphesiz bu konu en öncelikli gündem maddesi onu oluşturuyor. Şimdi Türkiye'de 16 Nisan'da sandıklar kurulacak ama yurt dışındaki vatandaşlarımız 27 Mart'tan itibaren oylarını atmaya başlayacaklar. Ve Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili görüşlerini sandığa yansıtmış olacaklar. Meclis Genel Kurulu'nun gündemine bakacak olursak uluslararası sözleşmelerin ön plana çıktığını görüyoruz. İlk gündem maddesi o olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli bir düzenleme var. Torba kanun tasarısı ele alınacak ki hakikaten önemli değişiklikler getiriyor. Bir kere vergisini düzenli ödeyenlere %5'lik indirim sağlanacak.
O çok önemli bir şey.
Kesinlikle. İndirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak düzenlemeye göre. Esnaf ahilik sandığı kuruluyor. Bu da önemli bir düzenleme. Sandık damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutuluyor. Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının yurt dışında ikamet eden anne baba çocukları için de önemli bir düzenleme var. Onlar da talep etmeleri hakkında genel sağlık sigortalısı olabilecekler. Bunun yanı sıra Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan oluşan bir karma komisyon var. O komisyonda toplanıyor bu hafta. Çarşamba günü yapılacak toplantı. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2016 yıllık raporu değerlendirilecek ve baş denetçi Şeref Malkoç'un komisyona sunum yapmasını bekliyoruz. Ana hatlarıyla gündem böyle.
Gündem bu şekilde olacak. Her zamanki gibi meclisin yoğun temposu var. Tabii bu yoğun tempo içerisinde elbette ki ele alınacak konu referandum. Ve biraz önce Sayın Kurban'ın da söylediği gibi 16 Nisan'da sandık Türkiye'de kurulacak. 27 Mart'ta ise yurt dışında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği paketini oylamasıyla başlayan bir süreç bu. Türkiye açısından önemini sizden öğrenmek istiyoruz referandumun.
Evet, biliyorsunuz önemli bir süreç yaşadık. Önce bir anayasa komisyonunda anayasa değişikliğini görüştük. Ondan sonra genel kurula geldi. Genel kurulda yapılan oylamayla kabul gördü. Tabii biz genel kurulda da sürekli ifade ettik. Burada kabul edilen anayasa değişikliği milletimizin önüne gidecek ve en son kararı milletimiz verecek. Yani sözde milletin, kararda milletin dedik. Bu gerçekten hem yürütmeyi hem de yasamayı daha güçlü hale getirecek. İcraatı daha güçlendirecek bir değişiklik. Bu yüzden biz dünyada yeniden dengeler değişirken, dünya yeniden inşa edilirken Türkiye'nin daha güçlü olmak zorunluluğu var. Ve bu daha güçlü Türkiye'nin yolunu açacak önemli bir değişiklik olduğunu düşünüyoruz. İnşallah halkımız da her zaman ferasetiyle doğru kararı vermiştir. Biz tabii ki evet sonucunun çıkacağına da inanıyoruz. Türkiye için hatta dünya için çok önemli bir karar, çok önemli bir kader belirlemesi olduğu düşüncesindeyiz.
Evet.
Tabii Türkiye'de 16 Nisan'da kurulacak ama yurt dışındaki vatandaşlarımız 27 Mart'tan itibaren oylarını atmaya başlayacaklar efendim. Şimdi 57 ülkede sandık kurulması planlanıyor ki vatandaşlarımızın yoğun olduğu Almanya, Fransa gibi ülkelerde de oy kullanmaya gidecekler. Onlar hangi hassasiyetleri göz önüne alarak oylarını vermeliler?
Ve hangi vatandaşlarımız, mesela bize soru gelmişti, bir karttan söz edilmişti. Mavi kartlı olanların kullanamayacağı bu onu.
Vatandaş olanlar.
Vatandaş yani, olan.
Tabii vatandaş olanlar.
Çifte vatandaşlar mı kullanamayacak?
Yani, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların hepsi kullanabiliyor. Buradaki önemi şu, tabii yurt dışında da oy kullanılmasının önemi. Hem Türkiye vatandaşları için hem de şöyle bir, bizim tabii bir coğrafyamız var ama bir de geniş gönül coğrafyamız, medeniyet coğrafyamız var. Dolayısıyla yurt dışında oyların kullanılması, oradaki yurt dışında yaşayan vatandaşların oradaki imkanlarını ve olanakları açısından da çok önemli. Çünkü Türkiye güçlü olursa yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da kendini daha güçlü hissedeceklerdir.
Daha güvende
hissedeceklerdir. Güçlü bir Türkiye'nin olması, istikrarlı bir Türkiye'nin olması, hem siyasi hem ekonomik istikrarı olan bir Türkiye'nin olması onları başka ülkelerde daha güvende olmalarını sağlayacaktır. Tabii ki önemli bir sayı var yurt dışında. Oradaki oyların sonuçlarının gelmesi de buradaki sonuçları da etkileyen unsurlar, etkileyecektir buradaki sonuçları da. Oradaki vatandaşlarımız aslında dışarıdan daha iyi görüyorlar Türkiye'yi. Biz kendi içerisinde olduğumuz zaman bazen fark edemiyoruz buradaki gelişmeleri, değişimleri.
Hani öyle olur ya, evet. Çocuğunuz büyür siz... İşte normal görürsünüz.
Dışarıdan biri gelir ne kadar büyümüşler. Evet. Hatta bir başka şehire uzun süre gitmediğiniz zaman o şehrin içindekinden daha çok bilirsiniz o şehirdeki gelişmeleri. Onlar da dışarıdan Türkiye'nin aslındaki gelişimini, değişimini, büyük projelerde arttığı adımları, reformları ve dışarıdan Türkiye'nin algılanışını da daha net görüyorlar. Yani bizim Türkiye'mizin başbakanının, cumhurbaşkanının başka ülkelerdeki itibarının olması onları daha onur ediyor, onlara daha saygınlık kazandırıyor. Bu yüzden onların baktığı bakış açısıyla daha güçlü bir Türkiye'nin olması yönünde oy kullanacaklarına inanıyorum.
Evet, yani biz hani bütün bunları göz önünde bulundurarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu tarz hassasiyetleri o zaman göz önünde tutmalı diyoruz ve süreci böyle okumalı.
Evet.
Evet.
Tabii Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere hayır diyen kesiminde bazı endişeleri var. Örneğin rejimin değişeceğini iddia ediyorlar. Tek adam yönetimine gider bu sistem diyenler var. Bu eleştirileri ne diyeceksiniz efendim?
Şimdi öncelikle kesinlikle biz rejim değişikliği yoktur diyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi cumhuriyettir. Bunda hiçbir muhalefet yok. Bununla ilgili aslında kafasında soru işareti olan dahi yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anayasa değişikliğinde katkı koymak, bu hükümler olmamış, bunlar böyle olsa daha güzel olur demek yerine bir takım korkular ihdas etme yönünde tavrı oldu. Yani biliyorsunuz 2011'de bir anayasa komisyonu kurulmuştu ve bu anayasa komisyonuna her partiden oy oranına bakılmaksızın eşit katılım sağlandı ve o 2,5 yıl neredeyse bir çalışma yaptı. 60 madde üzerinde de uzlaşma sağlandı ama çıkarılamadı. Daha sonra yeniden meclis başkanımızın çağrısıyla bir komisyon kuruldu. Bu komisyon daha kurulur kurulmaz CHP bir takım şartları ileri sürerek ikinci toplantı oluşamadı. Ve yeniden oluşturulan bir komisyonda yine 7 maddelik üzerinde bir uzlaşma oldu. En sonunda da Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla MHP ve AK Parti bir araya geldi. Gelirken yine CHP'ye çağrı yaptılar. Siz de katkı koyabilirsiniz diye. Yine bir katkı koyulmadı. Mecliste de genel kurulda da tavır diyebilirlerdi ki bizim teklifimiz de bu. Halka da bizim teklifimizle gidelim. Bunu da ortaya koymayıp sürekli cumhuriyet elden gidiyor, laiklik elden gidiyor, rejim değişiyor gibi korkular üzerinden gidiliyor. CHP'nin bu tavrını biz daha önce nerede gördük? 2007'de Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün mecliste seçiminde de gördük. Orada meclisin içerisinden bir cumhurbaşkanı seçilecek. 367 karar yeter sayısı olmasına rağmen toplantı yeter sayısı diyerek orada da bir cumhurbaşkanı seçilme krizi yaratıldı. Aslında bugün cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmenin yolunu da CHP o zamanki kriz yaratarak ortaya çıktı. Ben o günkü meclis tutanaklarına da baktım. O zaman da aynı şekilde Cumhuriyet elden gidiyor. Tehlikenin farkında mısınız? Tek başına Cumhurbaşkanını seçemezsiniz. Yani açıkça biz millete güvenmiyoruz. Milletin doğru karar vereceğine inanmıyoruz demek yerine rejim elden gidiyor, Cumhuriyet elden gidiyor gibi korkular ihdas etmeyi, böyle bir algı oluşturmayı tercih ettiklerini görüyoruz.
Bir de parlamentonun etkisinin yitirileceği iddiası var bunlarla birlikte.
Bunun evet, da yani samimi olmadığını düşünüyorum. Neden? Az önceki verdiğim örnekte de biz biliyorsunuz sürekli orada meclis kürsüsünü işgal ettiler. Biz meclisi koruyoruz. Meclisi koruyoruz diyerek bir işgal hareketi. Yine Abdullah Gül'ün seçiminde meclis karar verdi. Meclisten oy alıyor Sayın Abdullah Gül. Meclis eğer güçlensin diyorsa o kararı hiç itiraz etmemeleri gerekirdi. Orada meclisin verdiği karara yine itiraz ettiler. Oysa ki bu sistemde meclisin yine genel görüşme, meclis araştırması, yazılı soru, soruşturma açma, bütün denetim yetkileri var. Sadece gen soru yok. Gen soru niye yok? Çünkü halktan doğrudan güven oyunu alıyor. Yürütmeyi halk doğrudan seçiyor. Meclisi de halk doğrudan seçiyor. Parlamenter sistemde güven oyu olmasının sebebi biz partiye oy veriyoruz. Parti kendi içerisinden birini, meclis kendi içerisinden birini başbakan seçiyor. Dolayısıyla meclis bir güven oyu veriyor. Ama bu sistemde yürütme de yasama da doğrudan halk tarafından seçildiği için güven oyu yok. Yoksa meclisin diğer bütün yetkileri mevcut. Bu manada meclis aslında daha da güçleniyor.
Evet, yani şey, hani anayasa değişikliğinin parlamentoya yansıması nasıl olacak?
Anayasa değişikliğinin parlamentoya yansıması. Yasama artık kendisini sadece kanun çıkarmayla çalışacak. Yani asli göreviyle çalışmış olacak aslında. Bugün milletvekillerimizin çoğu baktığımız zaman yasamada kanun teklifi veren bir ya da iki tane vardır. Çünkü çoğu kanun teklifleri tasarı halinde bakanlıklardan, hükümetlerden gelir, komisyonlarda görüşülür ve meclise gelir. Halbuki bu sistemde yasama, yasa yapma görevini aktif olarak kullanacak. Bu manada güçleniyor. Yine meclisin daha önceki parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten yargılanabiliyor ve siyasi sorumluluğu yok. Halbuki bu sistemde meclisin Cumhurbaşkanı'nı soruşturma açma yetkisi, denetleme yetkisi ve Cumhurbaşkanı'nın tüm kararlarının da yargı yolunun açık olması söz konusu. Bu sistemde meclis daha kuvvetleniyor, denetim yetkisi de var ve asli görevini yapma noktasında da daha güçlenmiş oluyor.
Tabii şimdi meclisin denge denetleme görevi var ama bir taraftan da Anayasa Mahkemesi kısmı var. Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi planlıyor.
Evet.
Bu konuda neler söylersiniz? Tekrar 2007'de olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak bir karar süreci etkileyebilir mi efendim?
Şimdi şöyle, tabii burada CHP'nin tavrı hem genel kurulda geçtikten sonra hodri meydan, tamam millete gidiyoruz derken bir yandan, ama bir yandan ne olur ne olmaz biz bu millete gene güvenmeyelim. Bir yandan da bu yolu deneyelim. Hatta zannediyorum tam da karar
evet,
veremediler.
Evet. Henüz gidip gitmeme konusunda
evet,
da kesin bir karar
millete karşı
olmuş değil.
Durur muyuz, duramaz mıyız? Ben bu süreci etkileyeceğini zannetmiyorum. Çünkü şekilsel bir inceleme yapacak Anayasa Mahkemesi. Esasa ilişkin bir inceleme yapamıyor. Şekil olarak da kurallar doğru. Komisyon da kuruldu. Genel kurula geldi. Oylama yapıldı ve oylamada anayasanın belirlediği sayı çıktı ve referanduma gidilecek bir aşama var. Dolayısıyla anayasaya aykırı bir durum zaten söz konusu değil. Bence yine CHP asıl bakış açısını da bu yolu tercih ederek koymuş oluyor. Yani sürekli bir vesayet organları na yakın bir tavır içerisinde. Yani tamamen yetkileri millete devretmekte, millete vermekte geçmişten kaynaklanan bir bilinçaltı var. O veremiyor bir türlü millete kararı sözü. Bir takım yollar deniyor diye düşünüyorum ama süreci etkileyeceğini düşünmüyorum.
Evet, tabii bir de AK Parti'nin bugüne kadar elde ettiği seçim başarılarında kadınların rolü şüphesiz büyüktü. Muhtemelen referandum sürecinde de yoğun bir çalışma dönemi geçireceksiniz.
Evet.
Onu da sormak istiyoruz. Kadınlar olarak siz nasıl bir çalışma yapacaksınız? Hangi söylem ve sloganlarınız ön planda olacak?
Evet. Biliyorsunuz AK Parti gerçekten kadınlarla güçlenen bir parti. Çünkü bizim kadın kollarımız, AK Parti kadın kollarımız 4 milyona aşan üyesiyle aslında dünyanın en büyük sivil toplum örgütü ve her yere de ulaşıyoruz çok şükür. Ve geçmişten gelen de bir teşkilat tecrübemiz var. Biz tek tek evlere girebiliyoruz. Evlerin kapılarını çalıyoruz ve kadınlarımızla konuşuyoruz. Onların çok kesin yargıları da yok. Dinliyorlar hangi görüşten olursa olsun, daha önce hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsun. Eğer o insani ilişkiyi kurabilirseniz anlatabiliyorsunuz. Bizim çalışmamızda yine ev ev dolaşarak kadın STK'lar, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek bu anayasa değişikliği ne getiriyor? Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi nedir? Böyle bir Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine neden ihtiyaç duyuldu? Bunu çok basitleştirerek anlatmaya çalışacağız. Yani birkaç vurgumuz var tabii. Biliyorsunuz bizim parlamenter sistemde 65. hükümet kuruluyor. Yani 14 ayda bir hükümetler değişmiş ortalama. Eğer seçimler zamanında yapılmış olsaydı biz şu an 23 ya da 24. hükümeti kuruyor olacaktık. Her koalisyon ve her kısa süreli hükümet bir ekonomik krize sebep olmuş. Ekonomik kriz aslında kadınları doğrudan etkileyen bir şey.
Evet.
Çünkü çocuklarını, ailesini, evdeki ekonomik sorunlar aile içi iletişime de problem oluyor. Biz aile bütünlüğü komisyonunda en büyük problemin iletişimsizlik olduğunu gördük ve ekonomik sorunların aileye yansıması.
Mutfağa yansıyor.
Tabii mutfağa yansıyor. Yani bazen erkek sıkışınca bile kadın mutfak şeylerinden biriktirdiği paralardan bir şekilde veriyor. Yani iç ekonomi aslında kadın idare ediyor. Biz de diyeceğiz ki onlara bu istikrarsız yönetimler ekonomik krizlere sebep oluyor. Bu sistemde koalisyon ihtimali yok. Oyu veriyorsunuz, ertesi gün hükümet kuruluyor. Kim hükümet kuracak, bununla mı kuracak diye bir ihtimal.
Uzun soluklu çünkü bir değil mi? Zaman kaybı
oluyor. Yok çünkü evet 7 Haziran'da en basitini yaşadık. Evet. Ne olacak acaba? Kiminle koalisyon kurulacak? Ve ciddi ekonomik kayıplar AK Parti'nin o süreci çok doğru yönetmesiyle belki çok fazla kayıp yaşamadık ama yine de yaşadık. Yine de bir ekonomik kayıp yaşadık. Ama seçimden sonra bir hükümetin kurulacağı ve bu hükümetin 5 yıl bir icraat yapacağı düşüncesi hem yatırımcıları buraya yönlendirecektir hem de insanları yarınım ne olacak kaygısından uzaklaştıracaktır. Dolayısıyla bu birebir kadınlarımızı da etkiliyor. Çocuklarının geleceğini düşünen anneleri de etkiliyor. Biz kadınlarımıza bunun Türkiye'nin güçleneceğini, güçlü Türkiye, güçlü aile, güçlü toplum bunların birbirine adeta bir kelebek etkisi gibi etkilediğini anlatmaya çalışacağız inşallah.
Peki bu arada elbette kırsala da inmek lazım. Şöyle ki hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesisiniz. Hem de komisyon bünyesinde kurulan kırsalda kadının güçlendirilmesi alt komisyonundasınız.
Evet.
Şimdi oralarda ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Kırsalda neler olacak? Tabii ki kadınların yaşadığı sıkıntıları ekonomik anlamda biraz önce söylediniz. Parlamenter gözüyle de şahit oldum dediniz orada. Şimdi elbette Ankara ya da büyük şehirler referandumu, hükümet modeli değişikliğini, terörle mücadeleyi konuşuyor. Bu konular kırsaldaki kadınların gündeminde ne kadar yer alabiliyor?
Evet. Şimdi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesiyim ben. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz da bizim 2009 yılında mecliste kuruldu. Bu komisyonun amacı da her alanda kadın ve erkeklerin fırsatlarının eşit olmasını sağlanması ve kadınlarla ilgili yaşanan sorunlar, hangi alanda yaşanan sorun varsa o sorunun giderilmesi yönünde hem bir veri toplama hem de bir çözüm önerisi sunma çalışması. Daha önceki yıllarda da çok ciddi çalışmalar yapmış gerçekten Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz. Mesela kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili 6.284 sayılı yasanın çıkmasında çok etkin olmuştur. Çünkü bu gerçekten biz İstanbul Sözleşmesi'nde imzalayan ilk ülkelerdeniz ve hemen yasal düzenlemenin yapılmasına vesile olmuştur. Bu komisyonumuzda yine yurt dışında yaşayan ailelerle ilgili bir alt komisyonumuz var. Engelli kadınlar ve engelli kadınlara bakan kadınlarla ilgili bir alt komisyon. Benim de başkanlığı yaptığım komisyon kırsal alanda kadının güçlendirilmesi, girişimciliğinin desteklenmesi ve kamusal hizmetlere ulaşması. Şimdi bu komisyon çalışmalarını yaparken gördük ki gerçekten aslında kadınlarımız her geçen gün daha duyarlı hale geliyor. Kadın STK'ları kuruyorlar, girişimler yapıyorlar ama kentli kadın biraz kırsaldaki kadının sorunlarından uzak gibi. Onlar kendi aralarında hemen örgütlenebiliyorlar, bir takım imkanlara daha rahat ulaşabiliyorlar. Ama kırsaldaki kadınlar destekler var ama bunlara ulaşmada sorun yaşıyorlar. Biz bu komisyonda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı dinledik. Mesela onların Gelecek Turizm'de gibi bir projesi var kadınlara destek yönünde. Yine Tarım Bakanlığımızı dinledik. Tarım Bakanlığımızın tarımda bazı ürünler, hangi ürün nerede yetiştiriliyor, hangi ürün yetiştirilirse daha fazla kazanç sağlanır, bu noktada kadın çiftçilerin eğitilmesi yönünde bizzat çiftçilerin ayağına gidip yaptığı çalışmalar var. TKDK'ların destekleri var, KOSGEB'in destekleri var. Ancak burada en önemli unsur kadınların bundan nasıl faydalanacağını bilebilmesi. Bazen bir birime başvurması için otobüse binip gitmesi dahi kadın için bir sorun. O yüzden bunun bizzat kadınların ayağına gidip anlatılması ve onlara adeta bir rehberlik, danışmanlık hizmeti verilmesi gerekiyor. Bizim komisyon çalışmalarımız hala devam ediyor ama sonucunda çıkaracağımız raporda belki iller bazında ya da bakanlıkların koordinatörlüğünde bir kadın danışma merkezlerinin oluşturulmasını önereceğiz. Ama bunların bizzat kadınların ayağına giderek yapması. Çünkü bizim %44'ümüz tarımsal alanda yaşıyor nüfusumuzun. Evet. Ve nüfusun tarımsal alanda yaşayanların %50'sinde çalışan bizzat kadınlar. Yine başka bir şehirden başka bir şehire tarım için çalışmaya giden kadınlarımız var. Onların yanında çocuklarını götürüyorlar. Orada çocukların eğitimi, milli eğitimin bizim hayat boyu öğrenmenin orada yaptığı bir takım çalışmalar var. Ama tabii ki mükemmeli yakalamak her zaman mümkün olmuyor. Gerçekten her bir bakanlığın bu konuda çalışmaları var. Ama belki bazen bakanlıklar arası koordinasyonun sağlanması, bir çatı altında belki bu hizmetlerin yürütülmesi ihtiyacı olduğunu gördük. Çünkü kadınlarımızın o alanda eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, örgütlenme, bunların her birindeki sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Sigorta, güvenlik gibi alanlarda. Biz bu konuda hem yapılan hizmetlerin tespitini yapıyoruz hem de hangi alanda ne eksik kalmış onların tespitini yapıyoruz. Komisyonumuza başarılı kadın kooperatiflerini çağırdık. Mesela ben Bursa milletvekili olduğum için Bursa'da 21 köyde köy kadın dernekleri kuruldu. Ve bu kadın dernekleri bir araya gelip bir de federasyon oluşturdular. Seyitabat Köyü Kadınları diye. Ve bu derneğimiz gerçekten çok aktif oldu. Hatta uluslararası ilişkilerde de bulunmaya başladı. Kadınlarımız aslında bu işi yaptıkça, yani dernek kurdukça, kooperatifleştikçe hem kendilerine güven kazanıyorlar hem de bu sayede sosyalleşmiş de oluyorlar.
Hem sosyal, ekonomik anlamda da. Tabii değil ekonomik mi? Birbirlerine destek da, evet. Aslında hani kooperatif öyle bir durum. O ne yaptı o kadın kurları orada Seyit dediğiniz?
Evet. Onlar şöyle yaptılar. Köydeki kadınlar bir araya gelip tahana, salça, işte bir takım yiyecek ürünlerini yaptılar. Önce bunları ufak ufak dışarıda gidip standlar kurup pazarlamaya başladılar. Ama daha sonra bunu geliştirerek kendileri bir kahvaltı evi açtılar. O kahvaltı tabii desteklerle yaptılar çoğunu bunun. O kahvaltı evini açtıkça insanlar oraya geldikçe daha da büyüdü. Şimdi onlardan özenen, bir örnek gören diğer köy kadınları onlar da kendi aralarında dernekleşmeye başladılar. Yine kendi ürünlerini mesela köy ekmeği yapmak. Yani kadınlar için problem olan konular ya bu işlerden anlayan bir kadının onlara rehberlik etmesi gerekiyor. Mesela bizim komisyonumuzun belki önerilerinden biri de bu noter masraflarının kadın kooperatiflerine azaltılması yönünde olacak. Ondan bir takım o masrafların azaltılması. Ama şu anda da zaten kadın kooperatiflerine ve kadın kooperatifi olmasa dahi diğer kooperatiflerde kadın yöneticiler varsa bu kalkınma ajanslarının ve KOSGİP'in desteklerinden daha fazla yararlanıyorlar. Yani puanlama sisteminde daha fazla puan alıyorlar.
küçük işletme bile olsa değil mi?
Yani ya kadınsa bir yani ona pozitif ayrımcılık yapıyor bizim anayasayla getirdiğimiz. Daha fazla puan oluyor. Evet. Dolayısıyla ön sıralara geçiyor. Biz de bunu hem farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz bu konuda, hem de çok farklı illerimizde kurulan kooperatiflerin, derneklerin birbirleriyle iletişim içerisinde olması, tecrübe paylaşımında bulunmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Evet, yani kırsalda kadının güçlendirilmesi komisyonunun kuruluş gerekçesinden biri galiba, değil mi? Güçlen. Evet. Var mı başka gerekçeler?
Kamu hizmetlerine ulaşmasının da kolaylaştırılması. Evet. Yani orada sağlık hizmetlerine ulaşmasında sorunlar varsa bunları nasıl aşabiliriz? Yine biliyorsunuz taşımalı eğitim var. Çocuklar bir yerden bir yere eğitim okullara gidiyorlar. Burada eğer fiiliyatta yaşanan sorunlar varsa onların çözülmesi. Yani tüm kamu hizmetlerinden faydalanmada eksik kalan noktaları çözme yönünde bir çalışmamız. Gerekçelerden bir tanesi de bu.
Evet. Evet, siz Bursa milletvekilisiniz ama hem görev gereği parlamenter olduğunuz için hem de bu komisyon marifetiyle pek çok ilde dolaştınız. Evet. Gittiğiniz yerlerde karşılaştığınız sorunlar nedir efendim? Hem kırsal olarak kadınlar anlamında hem de yurt genelinde ne tür manzaralarla karşılaştınız? Evet.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak Kars, Iğdır, Ardahan, Erzurum oralara gidip bir çalışma yapmıştık. Orada hem kadın STK'larla bir araya geldik. Orada da konuşmalarımız oldu. Ama şunu gördük, gerçekten artık kadınlarımız daha bilinçli. Yani süreçleri daha iyi takip edebiliyorlar. Ve yerel yönetimlerimiz özellikle bu konuda ciddi manada destekleri var. Yani çünkü bir şey yapmaya çalıştığınızda eğer destek göremezseniz, yerel yönetimlerden, kamudan destek göremediğiniz zaman çok fazla adım atamıyorsunuz. Biz şunu gördük, mesela peynir müzesi vardı. Kadınlarımız bir araya gelmiş, bir peynir müzesi oluşturmuşlar. Resim, bitkilerle ilgili çalışmalar yapmışlar. Tabii ki ekonomik sorunlardan kaynaklanan sıkıntılar var. Daha çok genel manada bizim genç nüfusumuzun işsizlikle ilgili sorunları var. Ama kadınlarımızın da bu yönde biz şunu gördük. Daha aktifler, daha fazla çalışmak istiyorlar ve onlara en ufak bir destek olduğunda ciddi başarılara imza atabiliyorlar. Bizim burada en önemli şey onlara daha fazla ulaşmayı sağlamak ve onların ulaşabileceği kanalları da açmamız gerekiyor. Yani bizim gördüğümüz en ufak bir yol varsa, en ufak bir ışık varsa kadının başaramayacağı bir şey yok. Hatta ben diyorum komisyonumuzda bakanlıklarımızı çağırdığımız zaman sunum yapmak üzere, belki erkek bürokratlarımız kızabilir buna. Ama kadınlardan gelince anlatmaya daha böyle gözleri ışıl ışıl, daha konuyu benimsemiş. Yani bir hani görev, bir memur görevi gibi görmüyor da ne yapabilir? Yani benimsemiş, çok içselleştirmiş.
Kendi sorunu olarak
Kendi sorunu olarak görüyor. Yani belki sadece bir takım verileri verip takip etmesi gerekmiyor ama bizzat gidiyor, takip ediyor, kooperatifi takip ediyor, peşinden gidiyor, birebir iletişim kuruyor.
Araştırıyor, belki daha ileri ne yapılabilir.
Ne yapabilirim diye araştırıyor. Yani kadınlarımız, kadın bürokratlarımız da bunu daha fazla benimsiyor. Belki bu nedenle de üst düzeydeki kadın yöneticilerimizin daha artması gerekiyor. Biz hani kadın deyince sadece siyasette değil, sadece mecliste değil, üniversitelerimizde yönetici kadınların sayısının daha artması, şirketlerimizin üst düzey yönetici kadınlarının daha artması, yani her alanda kadın yöneticilerin, karar alma mekanizmalarındaki kadınlarımızın sayısının daha artması aslında bu sorunların da çözümünde daha etkin olacağını düşünüyorum.
Aslında sizin söylediğiniz gibi Sayın Gözgeç, gerçekten öyle. Çünkü kadın anaçtır. Yani anaç olduğu için yaklaşımı da o ruhla, o sevgiyle bu şekilde olacaktır.
Daha ayrıntıcı, daha estetik.
Estetik ve evet. Ayrıntıcıdır ama daha
bir çözüm odaklı.
Evet, çözüm odaklı. Evet. Evet, gerçekten öyle ama annelerin elbette hani o içteki o şeyleri, duyguları daha da bir sahiplenmeye ön plana çıkarıyor galiba.
Tabii meclisteki kadın sayısımızın artması da evet, kadınların önemli. Temsili açısından çok önemli. 2002'de %4 oranında olan temsil oranı bugün %14'lere yükselmiş durumda.
82
yani. Evet. 81 mi 82? Ben 81 diye hatırlıyorum ama yanılmış olabilirim. Tabii ilk kadınlara seçme hakkı verildiğinde 18 kadın vekilimiz giriyor meclise. Bu aslında çok iyi bir oran. %4,5'larda bir oran. Sonra bu %4'lere devam ediyor. Arada bir %1'lere düşüyor. Ama 2002'den sonra AK Parti iktidarıyla bu sayı peyderpey artarak devam ediyor. Şu anki oranda aslında %14,73 iyi bir oran ama tabii ki bizim hedefimiz %25'leri yakalamak. Çünkü nüfusun %50'si kadın. Buradaki kadın temsilcilerin varlığı her alandaki kadınların bakış açısının ve kadınların yaklaşımının da aslında hem yasalara yansıması, kadınlara mesela toplumsal cinsiyet eşitliğini dikkate alan bütçelemenin yapılması. Yani her alana da yansıyacaktır kadın temsil oranının artırılması. Hemen burada şunu da ekleyeyim. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuzun şu an takip ettiği bir proje var. Bu İsveç Kalkınma Ajansı'yla Birleşmiş Milletler'in kadın birimiyle beraber yürüttüğü bir proje. Türkiye'de siyasi liderlik ve siyasette kadın katılımının artırılmasıyla ilgili bir proje. Bu proje kapsamında da yine bu Birleşmiş Milletler'in kadın biriminin desteğiyle illere gidiyoruz. İllerde yereldeki kadın birimli, kadın eşitlik birimleri ile beraber bir araya geliyoruz. O ildeki bütün kadın STK'ları birlikte sorunlarımız neler, kadın siyasi liderlikte kadının artırılması için neler yapabiliriz? Aynı şekilde meclisteki bütün komisyonların da bu konuda farkındalık yaratılması için eğitim çalışmaları, az önce bahsettiğim gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini dikkate alan bütçeleme çalışmaları yapılması konularında hem bir farkındalık yaratma hem de meclis odaklı da bir eğitim çalışması yapıyoruz. Bu sürecimizde devam ediyor inşallah.
Bu da önemli
bir
çalışma.
Tabii
evet.
Birkaç da rakam verelim. Türkiye'de %14,7 dediniz değil mi efendim? Kadın vekil oranı. Tabii dünyada kadınların parlamentoda temsil edilme oranı %21'miş efendim. Avrupa Birliği ülkelerinde %28'i buluyor.
Evet. Biz de o yüzden dünyada, %25'i hedef
koyduk. Avrupa Birliği standartlarına ulaşma bakımından önem taşıyor şüphesiz ama son iki seçimdir kadınların oranının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önceki dönemlerine nazaran arttığını da söylememiz gerekiyor şüphesiz.
Aslında kadınların seçilmesi aynı şekilde diğer kadınların önünü açacak da bir sistem. Çünkü buradaki kadınlarımız tecrübeleriyle diğer kadınlara hem örnek teşkil edecek hem de onları destekleyecekler. Mesela önümüzde yerel seçimler var. Ben diyorum inşallah kadın belediye başkanlarımız, kadın belediye başkan yardımcılarımızın sayısının artması yönünde biz meclisteki kadınlar aslında sorumluyuz bunda.
Evet.
Bunun için çalışmamız gerekiyor şüphesiz diye düşünüyorum.
Gaziantep'te Sayın Fatma Şahin'in, Aydın'da Özlem Çerçioğlu hanımefendinin yaptığı çalışmalarda hakikaten
İlçe belediyelerimiz var, önemli. Meram belediye başkanımız var şimdi aklıma gelenlerden.
Hakikaten onlar da örnek oluyorlar kendi alanlarıyla ilgili. Bu da önemli. Tabii sadece milletvekili veya belediye başkanı olarak değil aslında farklı sektörlerde de bu rakamın artırılması gerekiyor. Çünkü örneğin 81 ilimiz var. Sadece iki tanesinde kadın valimiz görünüyor. Aynı şekilde ilçelerdeki kaymakamlar için de benzer oranlar olduğunu da söylememiz lazım.
Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan 239 büyük elçiden 37'si kadın.
Evet, orada biraz
bu,
daha
bu güzelmiş.
Güzel, evet.
Üniversitelerde akademisyen açısından da sayı fena değil. Doçentler arasında kadın oranı %34, profesörler içinde %29, öğretim görevlileri içerisinde %44. Ama bürokraside biraz az. O sayının artması gerekiyor.
Yönetimde öyle. Şimdi şöyle, kadınlar pek çok alanda her türlü işi yapıyor aslında. Belli sektörlerde adeta ücretsiz çalışan kadınlar da var. Aslında o konumda olan kadınlarımız da var. Çalışma hayatına baktığımızda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız bu konuda?
Şimdi istihdamda kadının sayısının artırılması istihdam alanında aslında hükümetimizin bu konuda çok önemli çalışmaları var. Özellikle ilk defa işe giren kadınların sigorta primlerinin de devlet desteğinin olması kadın istihdamına yönlendiren bir unsur. Yine kadınlarımıza en son yapılan çalışmayla yarım zamanlı çalışma imkanının getirilmesi, doğum izinlerinin erkeğe de doğum izni verilmesi, yine kadınların doğumdan sonra ücret desteğinin verilmesi kendilerine, aynı zamanda kadın girişimcilere de desteklerin verilmesi ve onların kendi işlerini kurması, aynı zamanda istihdam yaratması, kendi alanda istihdam yaratması da çok önemli çalışmaları da var. Hatta son zamanlarda Aile Bakanlığımızın ve Çalışma Güvenlik Bakanlığımızın birlikte bir yürüttükleri bir proje var. Anneanne.
Çok güzel bir proje.
Büyük anne projesi. Evet. Aslında orada düşünülen şu.
Bursa'da başladı ilk.
Pilot illerden bir tanesi, evet, de Bursa. Şimdi yarım zamanlı çalışma hakkı getiriyoruz kadına. Memurlar da yarım zamanlı çalışıp desteğini devlet veriyor orada. Ama özel sektörde yarım zamanlı çalışıp yarım ücret alıyor kadın. Özel sektörde de bazen yarım zamanlı çalışacak, onun yerine yarım zamanlı başka bir kişi bulacak. Bu kadın için bir sıkıntı oluşturulabilir düşüncesiyle kadın tam çalışsın ama biz onun çocuğunun bakımı için destek verelim. Aynı zamanda zaten bizim toplumumuzda genelde işte anneanne bakıyor, babaanne bakıyor, çocuğu ona bırakıyor. Hı. Hem de güvenilir, sevgi ihtiyacını doya doya aldığı bir ortam. Kadın bu arada doğumdan sonra hem tam zamanlı çalışabilsin, bir yandan da bunun da desteğini biz kadının ailesine vermiş olalım düşüncesi. Aslında kadını istihdamda tutabilmek ve işverenlerin kadın çalıştırma yönünde
sorun olarak görmemesi değil,
evet,
mi?
Yani işte doğum yapacak bu kadın, evet, ne yapacağız
ben bunu
diye,
almayayım, bir şey
almayayım
demesin
diye görmemesi, evet, açısından bir teşvik. Dediğim gibi yine kadın çalıştırma noktasında sigorta primlerine destek olması da çok önemli bir unsur. İstihdamın artırılması yönünde. Bu uygulamanın da, pilot illerdeki bu uygulamanın da faydalı olacağını
başladı
düşünüyorum.
Başladı mı bu uygulama?
Orada tabii bir takım kriterler var. Başvurular alınmaya başladı. Evet. Belirli sayılar var. Aile sayıları her il için belirlenmiş. Orada aileye düşen, kişi başına düşen gelir de dikkate alınıyor. O gelire endeksli bir uygulama olacak. Yani asgari ücretle belirlenen bir alt bir gelir var. O gelir oranı belirlenerek destekler verilecek. Sayılar belirlenmiş il il. Pilot bölgelerimizde uygulanacak. Bu uygulama eğer başarı gösterirse tabii bakanlıklarımız daha fazla, daha farklı uygulamalara, evet, geçebilirler.
Hakikaten pek çok sosyal anlamda adımlar atıldı kadınlara yönelik. Örneğin eşi vefat eden kadınlar için sağlanan ücret ödeme yöntemi de bunlardan biriydi. Tabii pek çok örnek var. Ama konuşmamız gereken konulardan biri de herhalde kadına yönelik şiddet efendim. Çünkü hakikaten hani seviye farkı gözetmeksizin eğitimsizinden yüksek okulda okuyanına, akademisyenine varıncaya kadar herkesin de rastlanabilen bir sorun ne yazık ki şiddet. Ve bu konuda da son dönemde çeşitli adımlar atıldı. Bunlar ne ölçüde yansıdı? Bu kadına yönelik şiddette özellikle bir azalma var mıdır? Nedir, evet, son durum?
Şimdi tabii öncelikle aslında şiddet dünyanın bir sorunu. Dünyada da ciddi bir sorun. Yani bir takım verilerde gelişmiş ülke diyebileceğimiz ülkelerde de ciddi kadına karşı şiddet olayı yaşanabiliyor. Tabii bu aslında bir eğitim ve bir zihniyet sorunu. Ancak benim mesleğim avukat. Ben biliyordum ki daha önceki yıllarda aile içerisinde bir şiddet, bir kavga olayı olduğu zaman, karakola gittiğiniz zaman işte bu aile içi bir olaydır, biz karışamayız deyip geri gönderiyorlardı. Ve kadın gidecek bir yer, başvuracak bir yer yoktu. Yani,
kaderine
terk ediyor, müdahale edilmiyor. Bu aile içi olay, biz karışmayız deyip geri gönderiliyor. Ama bu az önce bahsettiğim Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu çalışmalarıyla çıkarılan 6.284 sayılı yasa ile ve İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla artık herkesin ihbar yükümlülüğü var, ihbar edebiliyor. Yani kişinin kendisinin dahi gitmesi gerekmiyor, komşusu dahi duyup gidebiliyor ve polis ve savcılık hemen müdahale ediyor. Gereken tedbirler varsa evden uzaklaştırmadır, kadına hemen gidecek bir yeri yoksa gidecek bir yer temin edilmesi, çocukların kreş ihtiyacı varsa kreş ihtiyacının sağlanması, bu noktada illerde şiddeti önleme ve izleme merkezleri, şönümler kurulmuş durumda. Bu şönümler sadece şiddet gören kadına değil, şiddet gösteren erkeğe de aslında bir rehabilite hizmeti de veriyor. Çünkü burada bir öfke kontrolsüzlüğü var, bir takım sorunlardan kaynaklanan problemler var. Yani şiddet önleme izleme merkezleri hem kadınların hemen gidip başvurabilecekleri bir yer, hem de bu olaya müdahil olan merkezler aynı zamanda ailenin diğer bireyleri de ilgilenmiş oluyor. Bu noktada aslında Aile Bakanlığı'nın tüm bakanlıklarıyla yaptıkları bir protokolle verdiği eğitim çalışmaları var. Yani güvenlik kurumlarına eğitim, sağlık görevlilerine eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda hem velilere hem çocuklara yönelik eğitimi, aynı zamanda aile destek merkezleri var, aile sosyal politikalarının kurduğu. Yine bizim yerel belediyelerin kurduğu aile danışma merkezleri. Bu merkezler de aslında hem bilgilendirme çalışması yapıyor, hem de kişilerin böyle bir konuyla karşılaştıkları zaman nereye gidebileceklerini, nasıl başvurabileceklerini yönünde eğitim çalışmaları veriyor. Ama ben şunu diyorum, tabii biz kadınlarımıza anlatıyoruz, haklarını söylüyoruz ama asıl bunu erkeklere anlatmamız gerekiyor.
Yani değil mi?
Yani bu noktada da aslında yerel yönetimlerinde çok önemli faaliyetleri var. Kahvelere gidiyorlar, mahallelere gidiyorlar, mahalle hani konaklarımız var.
Dinliyorlar mı? Yani hani
Diyanet işlerinin çalışması önemli. Var. Evet. Diyanet işlerimizin hem vaazlarda bu konunun işlenmesi, hem de Kur'an kurslarında farklı mekanlarda. Yani aslında bizim her bakanlığımızın, her birimizin her alanda bu konuda eğitim çalışması var. Tabii kahveye girdiğinizde onların ilgi alanında olan bir konudan girerek anlatabiliyorsunuz. Bu gerçekten Diyanet İşleri'nin hizmetleri burada çok önemli. Çünkü insanların çok farklı algıları var. Yani yanlış bilgileri var bu konuda. Halbuki bizim dinimizde kadın ve erkek Allah'ın halifesidir. Yani insan olarak değerlidir. Ve Allah'ın yarattığına en ufak bir zarar verme, bırakın insana, eşyaya dahi zarar vermeyi,
canlı.
Yani canının dışında eşyaya dahi zarar vermeyi, evet. Eşyanın dahi ruhu olduğunu gören bir anlayış. Bizim örneğimiz peygamberimizin hayatı var bu konuda. Yani bunları belki daha çok işlememiz, daha çok anlatmamız gerekiyor. Yani insan değerlidir ve insana en ufak bir zararın verilmesinin hem bu dünyada hem öbür dünyada vebali vardır. Bunu daha çok anlatmamız gerekiyor. Bu da dediğim gibi zihniyet dönüşümüyle eğitim çalışmaları daha da azalacak bir konudur. Tabii burada medyaya da çok önemli rol düşüyor diye düşünüyorum. Çünkü bakıyorsunuz bir şiddet haberinde yani o işte kadına uğrayan gösterilen şiddet, o çok haber yapıldığı zaman hani şiddet dili çok fazla yaygınlaşmış oluyor. Bu haberden çok mağdurdan çok failin hani ne ceza aldığı, failin başına ne geldiği pek işlenmiyor medyada. Yani sanki bu suç hiç cezasız kalmış, faile evet. Hiçbir şey olmamış.
Hani magazinleştirmek gibi bir şey.
Evet, magazinleştiriyor ve failin başına geleni de söylese belki bir caydırıcı etkisi olacak. Evet. Bunu görmüyor. Mesela şu an bizim yaptığımız düzenlemede kadın bir şiddet gördüğünü, eşinden bir şiddet gördüğünü söylediğinde bu suçun ertelenmesi mümkün değil. Şikayetten vazgeçme mümkün değil. Yani kadın şikayetten vazgeçse dahi
kamu davası
mahkeme
zaten,
onu kamu davası olarak görüyor. Yani düşünüyor ki belki bir baskı altında vazgeçme olabilir. Vazgeçme
ne ceza alıyor mesela? Yani tabii ki şiddetin
tabii o hayati tehlikeye uğrayıp uğramamasıyla ilgili bir ceza var. Bazen bu ceza yani niteliğine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması söz konusu olabiliyor ama kesinlikle erteleme yok ve bu arşiv kaydına işleniyor. Sabıka kaydına işleniyor. Bir daha aynı şeyle karşılaşması durumunda hapse girmesi söz konusu. Yani ciddi müeyyideleri var. Ve daha önce biliyorsunuz biz ceza kanunda bununla ilgili de değişiklikler yaptık. Töre cinayetleri bunları kaldırdık. Ve daha da ağırlaştırdık töre sahikiyle işlenen cezaları. Yani cezai düzenlemeler de çok ağır bu konuda. Ama dediğim gibi her şeyi kanunla düzeltmek mümkün değil. Kanunu ne kadar mükemmel yaparsanız yapın. Önemli olan yani kişi bazen bir suçu işlerken ben bundan ne kadar ceza alacağım diye işlemiyor. O anki psikolojisiyle de öfkesiyle de alakalı. Önemli olan onun o yapıyla yetiştirilmesi. Belki burada kadınlarımıza da yine rol düşüyor. Çünkü çocuklarını da yetiştirirken kadın, kız çocuğu, erkek çocuğu diye ona bir takım şeyler yüklemeden onlara o değer yargılarını vererek, insanın değerli olduğunu öğreterek yetiştirirse, çünkü sonuçta o erkeği de yetiştiren bir kadın. bizim de çocuklarımızı yetiştirirken de o unsurlara, değerlerimize dikkat ederek yetiştirmemiz evet, gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii bir zihniyet ve kültür dönüşümü evet. önemli bu önemli. Konuda. Bir de efendim tabii erken evlilikler konusu da önemli sorunlardan biri ki geçmiş dönemde mecliste de önemli tartışmaları beraberinde getirmişti. Evet. Bu konuyla ilgili son durum nedir? Bir adım atılma ihtimali var mıdır önümüzdeki süreçte?
Şimdi biz erken evliliklerin önlenmesi yönünde aslında ceza kanunda çok ciddi düzenlemeler yaptık. Bizim dönemimizde yapıldı ve çok ağır cezalar getirildi. 10 yıl, 8 yıl, 10 yıl, 15 yıla varılan cezalar. Tabii bizim medeni kanunda yine evlenme yaşını da biz daha yükselttik, düzenledik. Bu gelen çalışma aslında şuydu. Tabii dediğim gibi her zaman bir algı yönetimi çok farklı olabiliyor. Burada bizim aile bütünlüğünü koruma komisyonumuzda kadınlar geldi bize. O gelen kadınlarımız da kendi rızasıyla kendinden belki akran denilebilecek nitelikte 2 yaş, 3 yaş kişiyle bir araya geliyor, bir birliktelik yaşıyor, kadın hamile kalıyor ve doğum anında tabii ki yaşı küçük olduğu için bu adli vaka olarak adliyeye yansıyor. Ceza davası görülmeye başlıyor ama bu arada onların ikinci çocuğu, üçüncü çocuğu oluyor. Bu arada da resmi nikahı da kıyıyorlar ama ceza davası sonuçlanıyor, bitiyor, kesinleşiyor, Yargıtay'dan geliyor. Bakıyorsunuz adam 8 yıl ceza alıyor, adamı alıp hapse götürüyorlar. Şimdi kadın çocuklarıyla bir başına kalıyor. Adam hapiste ve bu olayın suç olduğunu dahi bilmeden, bir aile baskısı yok. İki gencin yaptıkları bir hata gibi düşünebiliriz. Biz sadece bu konulara ilişkin aslında o getirilen bir teklifti. Yani burada neredeyse akran olabilecek kişilerin, bizim aile bütünlüğü komisyonu da teklifi o yöndeydi. Ve burada kadın ve çocuk mağdur olmuş durumda, komisyona gelip ben eşimi istiyorum diyor, başka bir şey istemiyorum
yani
diyor.
Çocukların da babası.
Çocukların da babası ve çocuklar okula gidiyor işte. Senin baban nerede dendiği zaman, bir de suçun niteliği de çok şey düzenlenmiş kanunda, ismi tabii ki evet. istismar gibi düzenlendiği evet. için bunu söylemesi bile bir çocuğun çok zor. Biz sadece bu konunun bir vaka, bunu çözmek için, yoksa yine suç olarak kalacak ceza kanunda, ceza kanunda suç olmaktan çıkartmıyoruz. Sadece burada geçiş sürecinde yaşanan bir problem var. Ve bu aileleri ilgilendiren de bir problem. Bunu nasıl çözebiliriz diye getirdiğimiz bir sistem. Yoksa biz tabii ki çocukların aile baskısıyla küçük yaşta evlendirilmelerini asla istemiyoruz. Bunu onaylamıyoruz da. Çünkü evlilik yaşında yükselten bizim hükümetimiz ve çok ağır cezaları da getiren yine bizim hükümetimiz. Evet. Yine aynı şekilde bununla ilgili gayrimeşru çocukların öldürülmesiyle alakalı cezaların ağırlaştırılması, daha önceki kanunumuzda sanki indirim sebebi gibi kabul edilen düzenlemeler vardı. Bunları yine kaldıran bizim hükümetimiz. Biz sadece bu geçiş sürecinde yaşanan problemleri nasıl çözeriz diye getirdiğimiz bir teklifti. Belki bunu daha çok kamuoyuyla paylaşıp, daha çok onlara anlatıp, mağdur olan kadınların gidip kendilerini de anlatmasıyla bir orta yol, bir çözüm yolu inşallah bulunabilir diye düşünüyorum.
Efendim süremizin sonuna geldik. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza mesajınız ne olacak, neler söylemek istersiniz?
Evet. Tabii konuşmamızda başlarken dediğimiz gibi bizim coğrafyamız Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası ama medeniyet ve gönül coğrafyamız çok geniş. Bizim kalplerimiz yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız da buradakilerle hep bir atıyor. Türkiye için atıyor. Biz tek vatan, tek millet, tek bayrak diyoruz. Güçlü bir Türkiye diyoruz. Bu bizim birlikteliğimiz devam ettikçe, geçmişten gelen ortak medeniyetimize olan inancımız devam ettikçe daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Ve bu ağlarımızın da daha kuvvetleneceğine inanıyorum. Birlikte Türkiye'yiz diyorum.
Evet, çok güzel mesajlar verdiniz. Sağolunuz, ağzınıza sağlık. 27 Mart'ta da sandıklar kurulacak yurt dışında. Evet. Onunla ilgili de bir iki cümle alalım sizden. Evet.
İnşallah ben dediğim gibi bizim milletimiz yanlışta birleşmez. Bu da biz tabii ki bu değişiklikte aslında tek bir şeye güveniyoruz, millete güveniyoruz ve egemenlik yetkisinin millet tarafından kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Milletin seçtiği bir cumhurbaşkanı ve yine milletin seçtiği bir meclis ve tarafsız bir yargıyla daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Milletin dışında başka bir güç tanımıyoruz. Biz bunu 15 Temmuz'da da söyledik. Daha sonrasında da söyledik. Milletin dışında başka bir güç tanımayan bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyoruz.
Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ayağınıza sağlık efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler.
Sağolunuz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ederiz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban. Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
geldiğiniz için. Efendim pazartesi günü meclis gündemi programı yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.